وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hecri Şems'e 4 Azer 1402 Hicri Kamer'e 11 Cemadül Evvel 1445 Miladi 25 Kasım 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Filistin gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, gençlik GFR, İslam'ı tanıyalım ve kalıcı tesimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, vekalet gücümüz yok açıklamasında bulundu. İran, Gazze'de ateşkes için büyük diplomatik çaba gösterdi açıklamasında bulundu. Nasır Kenani, Taylandlı esirler için ara buluculuk yaptık dedi. El-Meyadin, Siyonist İsrail'e ait gemi İHA'yla ateşkesten önce vurulduğunu belirtti. Katar heyeti Tel Aviv'e gitti. Ve Amerika'da Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin meselesinin referandum yolu ile çözümlenmesi gerektiğini işaretle İran'ın bölgede vekalet gücü olmadığını belirtti. El Cezire televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Katar merkezli bu televizyon kanalına Gazze olaylarını iyi bir şekilde yansıttı ve işgal rejiminin saldırıları boyunca Filistinlilerin mazlumluğunu anlattı ve aktardığı için teşekkürlerini dile getirdi. Gazze'de ateşkesin hayata geçirilmesine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinden mutlu olduklarını dile getirerek, bu anlaşmanın ateşkesin sürmesi ve Siyonist rejimin savaş suçlarından durdurulması için bir başlangıç olmasını temenni etti. Emir Abdullahyan ayrıca Siyonist rejimin Amerika'nın yardım ve desteğini almadan bu tür cinayetlere işleyecek güce sahip olmadığına temasla doğal olarak Siyonist rejimin geçen 6 haftada Filistin halkına karşı işlediği cinayet ve suçlardan Amerika'nın sorumlu olduğunu kaydetti. Amerika'nın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği vasıtasıyla İran'a mesajlar gönderdiklerini işareti, bu mesajlarda Amerikalıların savaşın yayılmasını istemediklerini bildirdiklerini, ancak iki aşamada Amerika'nın Siyonist rejimin yanında yer alıp kendi üsleri üzerinden geniş çaplı teçhizat ve ekipman yardımında bulunduğu için pratikte savaşın yayılmasını istediklerini anlattıklarını kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında uluslararası kurallara uyarınca işgal altındaki milletlerin kendi topraklarını savurma ve silahlı girişimde bulunma haklarına sahip olduklarına temasla Filistin meselesinin çözümü için referandum düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin İrlanda'daki temsilcisi Gazze'de ateşkes sağlamasına ilişkin olarak İran İslam Cumhuriyeti daha ilk günden itibaren tarafsız olmayacağını açıklamış ve büyük bir diplomatik çaba sarf etmişti. Bu ülkenin amacı Filistin'i desteklemektir ifadelerini kullandı. Lübnan'ın LBC kanalının İyi Günler programına verdiği röportaj Ahmet Abdülhadi, uluslararası tarafların Gazze'de ateşkesin sağlanmasındaki rolüne ilişkin bir soru yanıtlarken şu açıklamalarda bulundu. Ateşkes ve müzakereler Mısır, Katar ve Amerika gibi arabulucular üzerinden yapıldı ve İran İslam Cumhuriyeti bu konulara takip ediyor. Bunlar hakkında haberdardı ve tarafsız olmayacağını ilk günden itibaren açıklayarak büyük bir diplomatik hamle yaptı ve İran'ın rolü Filistin'i desteklemektir. Hamas'ın Lübnan temsilcisi sözlerine şöyle devam etti. Eğer düşman ateşkesi uzatmak isterse biz de halkımızın acılarının azalmasını isteriz. Ama eğer düşman savaşı yeniden başlatmak isterse biz hazırız ve ona ağır kayıplar verdiririz. Hamas hareketinin Lübnan'daki temsilcisi ayrıca siyonist düşman saldırılarının başlangıcından bu yana Hamas'ı ezmek, yok etmek gibi sloganlar atıyordu. Bugün dolaylı olarak bu dirençli Filistin hareketiyle siyonist sivillerin, çocuk ve kadınlar dahil Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşısında tahliye edilecek ateşkes için müzakere yapmakta, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenane, Hamas'ın elinde bulunan Taylandlı esirlerin İran'ın arabuluculuğu ile serbest bırakıldığı yönündeki haberi doğruladı. Kenane, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı başlattığı savaşın ilk haftasından itibaren Tayland'ın vatandaşlarının serbest bırakılması için İran'dan yardım istediğini belirterek İran ve Tayland Dışişleri Bakanlarının Doha'daki görüşmesinin ardından esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak amacıyla İran ve Katar tarafından ortaklaşa çalışmalar başlatıldı, dedi. Sözcü Kenane, Hamas yetkilileri bu konuyu dikkate alarak Gazze'deki ateşkesin ardından Taylandlı esirleri serbest bıraktığı ifadesini kullandı. Tayland Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için yardım eden İran'a teşekkür etmişti.
Lübnan merkezli Al-Meyadin televizyon kanalı Siyonist bir milyardere ait konteyner gemisinin ateşkesten önce insansız hava aracının saldırısına uğradığını açıkladı. Lübnan merkezli Al-Meyadin televizyonu Cuma sabahı ateşkes başlamadan saatler önce İsrail'e ait bir kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu. Haberi özel kaynaklara dayandıran Al-Meyadin, kargo gemisinin Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Umman Denizi'nde hedef alındığını bildirdi. Haberde saldırının ardından geminin alev aldığı belirtildi. Son günlerde Yemen ordusu deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de Siyonist İsrail'e ait bir gemiyi alıkoymuştu.
Katarlı bir heyet Filistin İslami Direniş Hareketi ile Tel Aviv arasındaki esir değişimi anlaşmasını takip etmek üzere işgal altındaki topraklara giriş yaptı. İşgal rejimi İsrail medyasında Katar Dışişleri Bakanı Lula Al-Hater başkanlığındaki Doha'dan bir heyetin bugün öğle saatlerinde Tel Aviv'e geldi, bildirildi. Siyonist Haris gazetesinin heyette yer alan diplomatlardan birinden naklen bu ziyaretin amacının sağdaki taraflarla muhatapları arasında koordinasyon sağlamak, mevcut anlaşmanın devamını sağlamak ve bu anlaşmanın daha fazla ayrıntısını görüşmek olduğunu bildirdi. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İsrail rejimine yönelik başlattığı Mescid-i Aksa tufanı, operasyonu ve işgal ordusunun Gazze şeridine kara saldırısında sahada başarısız olmasının üzerinden 47 gün geçtikten sonra İsrail rejimi kabinesi bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta çarşamba sabahı Katar hükümetinin arabuluculuğu ile ateşkes konusunda anlaşarak Mısır'ı kabul etti. Bu anlaşmanın ardından dün sabah 4 gün süreyle geçici ateşkes başladı ve Kızıl Harç'ın da yardımıyla iki taraf arasında çok sayıda esir değişimi de yapıldı. Bugün ateşkesin ikinci günü, daha fazla İsrailli ve Filistinli esirin takas edilmesi bekleniyor. Ateşkes anlaşmasında 150 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 50 İsrailli tutuklunun serbest bırakılması vurgulanıyor. Dün 13 İsrailli tutuklu ile 39 Filistinli tutuklu takas edildi. Bugün ise 42 Filistinli tutuklu ile 14 İsrailli tutuklunun serbest bırakılacağı söyleniyor.
İspanya ile işgal rejimi ilişkileri gerginleşirken Barcelona Belediyesi işgal rejimi ilişkileri askıya aldı. İspanya'nın Barcelona Belediyesi Gazze şeridinde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilinceye kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya aldığını duyurdu. Barcelona Belediye Meclisi Barcelona en Comú Partisi'nin girişimi ve Katalonya Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu partilerinin desteğiyle belediye bünyesinde alınan kararla İsrail'le ilişkilerini kesti. Karar metninde Gazze şeridinde kalıcı bir ateşkese ulaşılana, Batı Şeria'da Filistin halkına uygulanan şiddet son buluncaya kadar ve Birleşmiş Milletler kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene, Hamas'ın esir tuttuğu İsrailler serbest bırakılıncaya kadar İsrail'le kurumsal ilişkilerin askıya alındığını bildirdi. Barcelona Belediyesi'nin aldığı kararda ayrıca Gazze şeridindeki sivil halkın gıda, su, yakıt, ilaç, sağlık malzemesi gibi ihtiyaçlarını garanti edecek insani yardımların ulaştırılması, uluslararası insan haklarına aykırı olabilecek her türlü ekonomik ve finansman işlemlerinin durdurulması, Filistin topraklarındaki kolonileşme ve işgalin sona erdirilmesi, kalıcı adil barış getirilmesi talep edildi.
Amerika'da Filistin'e destek gösterilere düzenlenmeye devam ediliyor. Bu bağlamda New York'ta gösteri düzenlendi. Amerika'nın New York eyaletinde binlerce insan Filistin'e destek gösterisi düzenlemek üzere Washington Square Park'ta toplandı. İsrail'in Gazze'deki işgalinin kalıcı olarak sona erdirilmesini talep eden göstericiler, Black Friday olarak adlandırılan alışveriş çılgınlığı sürecinde İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etti. Bir araya gelen göstericiler parkta cuma namazı da kıldı. İsrail'in Gazze'deki işgalinin kalıcı olarak sona erdirilmesini talep eden göstericiler, Black Friday olarak adlandırılan alışveriş çılgınlığı sürecinde İsrail'i destekleyen şirketlere de boykot etti.
Maarif Haber Ajansı'nın yaptığı anketin sonuçları Netanyahu'nun işgal altındaki topraklarda yaşayanlar arasındaki popülaritesinin hızla azaldığını ve bu rejimin genel seçimleri tekrar kazanma şansının çok düşük olduğunu gösteriyor. Times of Israel gazetesi Maarif Haber Ajansı'nın yürüttüğü seçim anketin sonuçlarını yayınladı. Bu sonuçlar iktidar partisinin parlamentodaki sandalye sayısı 41'e düştüğünü, muhalefet partileri 79 sandalye kazandığını gösteriyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine 73 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Amerikan haber kanalı Fox News'a konuşan Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine 73 saldırı düzenlendiğini belirtti. Adını açıklamak istemeyen yetkili, bu saldırılardan 3'ü dün gerçekleşti, dedi. Daha önce Pentagon 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yaklaşık 66 saldırı yapıldığını itiraf etmişti. Amerikan güçlerine 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendi, aktarıldı. Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak ve Suriye'de Amerikan birliklerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı. Amerika'nın Irak'ta 2500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail suçunu perdelemek istedi ancak başaramadı ifadelerini kullandı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katıldı ve önemli mesajlar verdi. Batılı devletlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara dikkat çekti. Amerika'nın PKK ve terör örgütlerini desteklediğinin altını çizdi. Ve dezenformasyon konusunda İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama sözü getirdi. Ve buradaki dezenformasyonun neden yapıldığını da söyledi.
Teşmil etmiş durumdalar. İsrail'in 7 Ekim olayları sonrasında Gazze'de ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları bağlamında iki tür dezenformasyonla karşı karşıya kaldık. Bunları İletişim Başkanımız konuşmasında detayla vurgulamıştı. Birincisi, birçok Batılı basın yayın kuruluşunun Filistinlilerin maruz kaldığı insani dramı yok sayan tarafgir tutumudur. Diğeri ise 7 Ekim olaylarıyla sınırlı olmayan İsrail'in gerçekleri perdeleyerek bütün dünyayı inandırmaya çalıştığı kurumsallaşmış dezenformasyondur. İsrail'in bu dezenformasyonunun şu anki kriz özelindeki amacı 6.000'i çocuk olmak üzere 14.000'in üzerinde sivil Filistinliyi Orta Çağ'ı hatırlatan bir hunharlıkla katletmesini meşru müdafaa kisvesi altında aklamaktır. Bu yüzden hastaneleri vurup suçu başkalarına atmaktalar. Bu yüzden vurdukları sağlık merkezlerinin altında komuta merkezleri, tüneller aramaktalar. Ancak İsrail'in kurguladığı bu hikayenin esas odağı işgali örtbas edip Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'deki eylemleriyle iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmektir.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da konferansa, iletişim zirvesine videolu mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında önemli konulara değindi. Gazze başta olmak üzere son dönemlerde yaşadığımız kritik gelişmelerin bize hatırlattığı en kritik husus stratejik iletişiminin önemidir dedi. Savaş, çatışmaya, saldırı ve savunmaların yalnızca cephede olmadığını hep birlikte gördük dedi. Özellikle dezenformasyon konusunda İsrail'in 60'tan fazla yalanını Türk basının deşifre ettiğini söyledi. Ne yazık ki bu katliamda, bu saldırılarda 60'tan fazla gazetecinin de hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını sözlerine ekledi Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği belirtildi. CRI Türkçe'nin haberine göre Lübnan Başbakanı Necip Mikati bugün İstanbul'a ulaştı. Necip Mikati, Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki YPG'li etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK-YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi denildi.
İstanbul'da 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı Taksim Meydanı kapatıldı. Öğle saatlerinden itibaren kapatılan meydan bariyerlerle çevrildi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.
Siyonist İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya yanıt geldi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, işgalci rejim İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti. De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Netanyahu'nun kınadığı İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah sınır kapısında yaptığı konuşmanın metnini paylaştı. De Croo, Gazze hakkında Refah sınır kapısında söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyahu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin ifadesini kullandı. De Croo, Refah sınır kapısındaki açıklamasında İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz ifadelerini kullanmıştı. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı. İspanya Başbakanı Sanchez'in uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız. Ancak Avrupa Birliği Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır değerlendirmesini yapmıştı. Taran Radyosu muhabiri Susan Kolipov.
Taran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Bakü'nün geçmişteki anlaşmalara uymayabileceğini iddia ederken sınırlandırmada Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 1974-1990 haritalarının esas alınması gerektiğini belirtti.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
Çin ordusu sözcüsü Jun Li, Myanmar sınırında askeri tatbikat yapıldığını açıkladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanı sözcüsü Tian Jun Li, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin-Myanmar sınırının Çin tarafında askeri tatbikat başlattığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Pakistan'ın eko kapasiteleri ve İran'ın bölgesel iletişim yolu hakkındaki görüş etrafında. Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO, üye ülkeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini teşvik etmek amacıyla 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kuruldu. Fakat üyeleri hızla çoğalarak bunu Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri de eklendi. Artık ECO örgütünün 10 üyesi var. Ancak bu örgüt kapasitesi doğrultusunda hareket etmemiştir. Dolayısıyla Pakistan'ın geçici başbakanının İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitelerinden ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iletişim yollarından yararlanmaya yönelik açıklamaları, ECO'nun daha aktif olacağı yönündeki umutları artırıyor. Bu nedenle Pakistan Başbakanı Vekili Enverul Haq Kakar'ın İstanbul'da da ekonomistler, iş aktivistleri ve ticari kurum yetkililerinin katıldığı bir toplantıda Pakistan'ın eko kalkınma konusundaki yeteneklerine özel olarak odaklandığı yönündeki açıklamaları bölgesel iletişim açısından büyük önem taşıyor. Kakar'a göre İslamabad, Orta Asya'ya erişim için Kedda-Teftan demiryolu hattının yenilenmesini ve İran İslam Cumhuriyeti güzergahının kullanılmasını gündemine aldı. Siyasi konularda uzman olan Mansur Ahmet Han bu konuda şunları belirtiyor. Günümüzün uluslararası koşullarında yollar, koridorlar ve iletişim yolları uluslararası işbirliğinde belirleyici role sahiptir. Bu nedenle Pakistan'ın tutumu İslam Cumhuriyeti ile iletişim yollarının yeniden açılmasıdır. İran çok önemli. Çünkü ECO'nun en önemli kapasitelerinden biri, iletişim dünyasında çok önemli hale gelen iletişim yollarıdır.
Enverul Haq Kakar'a göre ECO üyesi ülkelerin kapasitelerinden yararlanmak, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ve karayolu, demiryolu ve hava koridorlarının açılması Pakistan hükümetinin önceliğidir. İslamabad hükümeti bunu hayata geçirmek için ciddi adımlar attığında bu konu daha da önem kazanıyor. Çünkü Pakistan devlet adamları esas olarak bu ülke toplumunun durumuna göre tutumlar sergiliyor fakat pratikte ciddi bir adım atmıyor. Bu bağlamda Pakistanlı devlet adamlarının retorik açıklamalarına rağmen onlarca yıldır askıya alınan İran'dan Pakistan'a doğalgaz boru hattından bahsetmek mümkün. Her halükarda en eski bölgesel örgüt olan ECO örgütü bir iletişim ve işbirliği bağı olarak Batı ve Güney Asya'daki ilişkilerin geliştirmesine yardımcı olabilir. Pakistan'ın Kedda-Teftan demiryolu hattına gösterdiği ilgi İslamabad'ın koridorlara ve yollara küresel ve bölgesel ilgi anlayışını da gösteriyor. Kuşkusuz küresel iletişimin dört yolu sayılan İran İslam Cumhuriyeti birçok demir yolu, deniz yolları ve karayolu iletişim imkanına da sahiptir ve Pakistan pazarlarını küresel pazarlara kolayca bağlayabilecektir. Pakistan son yıllarda Güney Kafkasya'da nüfuzunu geliştirmek adına geleneksel rakibi Hindistan ile yoğun bir rekabet içerisindedir ve İran İslam Cumhuriyeti bu konuda Pakistan için kesinlikle uygun bir iletişim kanalı olabilir. Zira Pakistan ekonomisinde herhangi bir hareketliliği kazandırmak bölgesel pazarlara güvenli, ucuz ve kısa erişimi de gerektiriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İspanya ve Belçika'nın Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını duyurması etrafında. İspanya ve Belçika'nın bağımsız Filistin devletini tanımaya hazır olduklarının duyurulması Avrupa'nın Filistin meselesinin yaklaşım açısından önemli bir gelişmedir. Bu durum Siyonist rejiminin öfkesini artırdı. Kısa bir gezi için birlikte Mısır'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Siyonist rejimin eylemlerine kanadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin görüşüne aykırı olsa bile Madrid'in Filistin devletini tek taraflı olarak tanımaya hazır olduğunu belirtti. Mısır'daki Refah sınır kapısında bir basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Ben başta Avrupa Birliği ve üye devletlerine, devletler olmak üzere uluslararası toplumu Filistin devletini tanımasının zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Daha önce Filistin devletinin tanınmasına öncelik vereceğine söz veren İspanya'nın yeni seçilen başbakanı şöyle dedi. Fakat aksi takdirde İspanya kesinlikle kendi kararlarını verecektir. Belçika Başbakanı Alexandre De Croo da gazetecilere verdiği röportajda ilk önceliğin Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmak ve Gazze şeridindeki insani krizin azaltılmasına yardımcı olmak olduğunu açıkladı. De Croo ayrıca şunları söyledi. Bundan sonra masa etrafında oturup Filistin'in tanınması konusunu tartışmalıyız. Hali hazırda İspanya Avrupa Birliği Konseyi'ne başkanlık ediyor ve Belçika yakında bu görevi devralacak. Dolayısıyla bu iki ülkenin başkanlarının işgal altındaki Filistin'deki varlığı Avrupa Birliği'nin konumunu aktarmayı amaçlıyor. Bu açıklamaların ardından Siyonist rejim, İsrail Dışişleri Bakanlığı Cuma günü İspanya ve Belçika'nın büyükelçilerini çağırarak İspanya ve Belçika başbakanlarının sözlerinin teröre destek olduğunu iddia etti. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Teröre destek veren İspanya ve Belçika hükümet başkanlarının doğru olmayan beyanlarını kınıyoruz. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu da Sanchez ve De Croo'nun açıklamalarının medyada yayınlanması ardından bu sözlere tepki olarak Belçika ve İspanya başbakanlarının sözlerini cinayetlerden Hamas'ı sorumlu tutmadıkları için kınıyorum dedi. Siyonist rejimin iki önemli Avrupa ülkesi olan İspanya ve Belçika'nın Avrupa Birliği'nin iki önemli üyesi olarak Filistin devletinin tanınmasına ilişkin duruşunun açıklanmasına karşı duyduğu aşırı öfke Gazze Savaşı'ndaki son gelişmeler göz önüne alındığında anlamlıdır.
7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu ardından Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere üst düzey yetkililere Hamas hareketi tamamen yok edilinceye dek Gazze'deki savaşı sürdürme tehdidinde bulundular. Ancak yaklaşık 50 gün süren Gazze'de yaşayan binlerce Filistinlinin şehit olması ve yaralanması ile sonuçlanan benzeri görünmemiş kapsamlı hava saldırılarından yanı sıra büyük çaplı kara saldırılarından da ardından belirlenen hedeflere ulaşılamaması, insan kayıplarının ve ağır askeri teçhizat hasarlarının yüksek olması ve uluslararası toplumun artan baskısı nedeniyle Tel Aviv 4 günlük ateşkesi ve esir takasını kabul etmek zorunda kaldı. On binlerce Filistinlinin şehit edilmesi ve yaralanması Aksa Tufanı operasyonu ardından Batı medyanın da yardımı ile yoğun bir şekilde Siyonist rejimin mazlum olduğuna dair yapılan propagandaların artık rengini kaybetmesine ve daha önce Siyonist rejimin reddettiği iki devletli projenin bir kez daha gündeme gelmesine sebep olmuştur. Önemli olan Amerikan Başkanı'nın yanı sıra Almanya, İngiltere ve Fransa liderleri de dahil olmak üzere Batılıların İsrail'e meşru müdafaa bahanesiyle Gazze şeridindeki suç eylemlerine sorgusuz sualsiz verdikleri desteğe rağmen onların bile yaptıkları açıklamalarında da Siyonist rejimin iki devlet planını kabul etmemesini, az çok kabul etmeleri ve uygulanmasını talep etmeleridir. Her ne kadar farklı İsrail kabineleri örtülü veya açık bir şekilde iki devletli plana karşı olsalar da Netanyahu'nun aşırı sağ kabinesi Ocak 2023'te iktidara geldiğinden bu yana bu muhalefet yoğunlaştı ve hatta bazı bankanları bile Filistinlileri sınır dışı edip öldürmesini istediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'in anayasayı yok ya, ben ne bekleyeyim.
İran şey, tarihistinle, bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Katar Dışişleri Bakanlığı Gazze şeridindeki geçici ateşkesin Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve ilk grup esirlerin takas edileceğini duyurdu. Haber kanallarının aktardığına göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit bin Muhammed Ali Ansari dün bu açıklamayı yaptı ve Gazze şeridinde geçici ateşkes yerel saatle Cuma sabahı saat 7'de başlayacak ve ilk grup esirler aynı gün saat 16'da değiştirilecek dedi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Filistin gelişmeleri çerçevesinde yaşanan bu gelişmeyi ve İsrail rejiminin orada sürdürdüğü şiddet ve cinayetlerinin ardından bu ateşkesin şimdi ne anlama geldiği ve bunca insanın şehadetinden sonra uluslararası kurum ve kuruluşların bununla ilgili sorumluluğu nelerdir gibi sorular konuşuluyor, gündemde yanıt bekliyor. Biz de bugün sohbetimizde bu haberi gelişmeyi uzman konuğumuzun görüş ve penceresinden sizlere aktarmak istiyoruz. Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral Hocamız bizimle birlikte bugün. Ali Hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, selam saygılarımı arz ediyorum bütün değerli dinleyicilerimize.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi yaklaşık 50 gün oldu İsrail rejimiyle Hamas'ın arasındaki bu şiddet ve savaş biliyorsunuz devam etti. Şimdi ateşkes aşamasına gelindi. Bu da 4 gün sürecek. Esirlerin takas edildiğinden sonra yine de o kara günlerin ve şiddetli, vahşetli günlerin Gazze'liler için yaşanıp yaşanmayacağı konusu şimdiden merak ediliyor. Siz bu ateşkes kararını nasıl buldunuz efendim?
Ben çok teşekkür ediyorum. Selam saygılarımı tekrar arz ediyorum. Tabii ki bu mücahitler için, direnişçiler için, direniş cephesi için çok büyük bir zaferdir. Zira bölgenin gayrimeşru çocuğu olan Siyonist İsraillilerin kendilerince sözde bir demir kubbeleri vardı. Delinmeyen, kendilerine ulaşmayan silahlara karşı kendilerini koruduklarını zannediyorlardı. Ama zaman gösterdi ki Allah yolunda mücahit eden kardeşlerimizin müthiş direnişleri gösterdi ki onların ne demir kubbeleri var ne de bir şey. Onlar en basit şekliyle bir örümcek ağından ibarettirler. Başka bir şey değildirler. Tabii bölgenin gayrimeşru çocuğu olarak Siyonistlerin gelip İslam aleminin ortasında, merkezinde İslam dünyasını, Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi ve diğer İslam ülkelerini, Arap ülkelerini tehdit etmeleri, 60 yıla yakın efendim katliam yapmaları bu maalesef bu kabul edilecek bir durum değildir. Aslında hem Arap dünyasının, Orta Doğu'nun hem de İslam dünyasının bunu uzun zamandır görmesi lazım. Ama geçmişlerde Seyyid Hasan Nasrullah, Allah onu müeyyed kılsın, onun önderliğinde Lübnan Hizbullah'ın yaptığı büyük bir zaferden sonra şu an Gazze'li kardeşlerimiz yeterli direnci gösterdiler. Ama işin kötüsü yani burada çok büyük bir silah ve güç farkı vardır. Bütün dünyanın gözü önünde 15 bine yakın maalesef masum sivil, tamamen kadın, çocuk, ihtiyar ve sivil insanlardan oluşan büyük bir katliam yapıldı. Dünya gözü önünde yapılan bu katliamlar da maalesef onlara göz yumuldu. Hastaneler yerle bir edildi. Evet, 15 bine yakın masum insanın, kadının, çocuğun, sivil insanın, okulların, camilerin, hastanelerin, ambulansların bombalanması bütün dünyanın gözü önünde. Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Doğu'nun ve sözde demokrasi ise olan insanların gözü önünde bunun yapılması insanlık adına, bütün Batı dünyası adına ve en büyüğüyle Arap ve İslam dünyası adına utanç vericidir. Bütün Müslümanların buna karşı birleşmesi lazımdı. Bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'ü kurtarmak için, onun gerçek makamına ulaşması için el birliğine bizim bu bölgenin gayrimeşru çocuğu olan Siyonistlerin oradan def edilmesi lazımdı. Allah'ın izniyle de bu yakında olacaktır. Ve zaman bunu gösterecektir. Zaten ateşkesi mecbur kalmaları da bizim için, mücahitler için, direniş cephesi için büyük bir zaferdir. Mevlam zaferlerimizi çokça müyesser müeyyed eylesin.
Amin.
Tahran Radyosu.
Çok kısa olarak hocam şunu da sormak istiyorum. Siyonist rejimin bu şiddetler, özellikle son sıralarda hastaneye saldırması, orayı işgal etmesini, yani insanlık açısından bunu nasıl siz buldunuz efendim?
Evet, bizde bir tabir vardır. Ah buyurun, eceli gelmiş köpek cami duvarına işer diye bir atasözü vardır. Yani bütün dünyada, bütün kanunlarda, bütün rejimlerde dokunulmaz olan sivil insanların, hastanelerin, okulların, hastaneye yaralı ve ölüm döşeğine yakın bir zamanda ki insanların taşınan durumdaki ambulansların bombalanması, havaya uçurulması, evet, zalim zulmünde aşırıya gidiyorsa hepimiz bilmeliyiz ki bunun sonu yakındır, eceli yakındır. Allah'ın izniyle en yakın bir zamanda bu zalim, bu istibdat, bu siyonizm hem mukaddes Kudüs kentinden, hem Orta Doğu'dan, hem de dünyadan silinip gidecektir ve buna tarih şahit olacaktır. Ta Peygamberimizin zamanından Hazreti Selman-ı Farisi, Allah'ın selamı üzerine olsun, onun evlatlarının ve onun ona yakın direniş cephesindeki mümin kardeşlerin zaferiyle inşallah neticelenecek.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bize görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim. Muvaffakiyetler dilerim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. Gazze'de geçici ateşkesin sağlanması haberinden yola çıkarak Filistin gelişmeleri çerçevesinde uzman konuğumuz Sayın Ali Yeral hocamızın görüşlerini sizlerle paylaştık değerli dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesi Ukraynalıların Rusya ile savaşmak istemediklerini belirtirken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Siyonist rejimin bir direniş grubu tarafından stratejik açıdan yenildiğini kabul etmek istemediğini söylediğini, Hizbullah'ın Siyonist rejime ait bir komuta merkezini imha ettiğini ve Avrupa Parlamentosu üyesinin Filistinlilerin katliamı için Batı'nın Siyonist rejime beyaz çek verdiğini ilk sayfadan veriyor. Şehven gazetesi Dışişleri Bakanı'ndan nakden Gazze katliamının faillerine yargılanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirttiği haberde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan yabancı büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların başkanları ve temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı toplantıda Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi. Emir Abdullahyan, Gazze'de ateşkes sağlanması için gösterilen çabaların sonuç vermesiyle birlikte Gazze ve Batı Şeria'da savunmasız insanların, kadın ve çocukların vahşice öldürülmesinin durdurulacağını umut ettiğini söyledi. Aksa Tufanı operasyonun tamamen Filistinli bir girişim olduğunu belirten Emir Abdullahyan, direniş güçleriyle başa çıkmada aciz kalan Siyonist rejim, Gazze ve Batı Şeria'nın savunmasız halkından intikam aldığı ve bunun sonucunda soykırım ve savaş suçları işlendi dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca, çatışmalar bittikten sonra da Gazze'de işlenen cinayetlerin faillerinin ve sorumlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Filistin milletinin kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yapan Emir Abdullahyan, Filistin sorununun çözümü için Filistin'in gerçek sakinlerinin katılımıyla referanduma gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Tahran Radyosu. Cami Cam gazetesi Siyonist rejimin yenilgisinin 7 işaretine değinerek Siyonist medya imparatorluğunun sürmekte olduğunu ve direniş ateşi altında Tel Aviv'in ateşkese teslim olmak zorunda olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet İslami gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de insanlık suçu işleyenlerin uluslararası hukuk karşısında hesap vermeleri gerektiğini belirttiği haberde şunları aktarıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Gazze'li çocukları, bebekleri, kadınları ve yaşlıları vahşice katledenler uluslararası hukuk önünde hesap vermeli ve mahkum olmalıdır. Diğer türlü zalimin daha da zalimleşmesinin önüne geçemeyiz. Vicdan sahibi tüm ülkelere de sorumluluk düşüyor. Şunu bilmemiz lazım. İsrail bir terör devletidir. Bunu söylemekten çekinmeye gerek yok. Bildiğimiz gerçek bu. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri vuranlar bunlar değil mi? Bunlar yaptırımsız mı kalacak? Gereği neyse bunu yapmak için işte Birleşmiş Milletler'de ne oldu? 121 ülke İsrail'in karşısında oldu. 40 ülke çekimser kaldı. 14 ülke bizim karşımızda durdu. Ama kovalayacağız. Netanyahu gidicidir. İsrail halkı da Netanyahu'ya sahip çıkmıyor. Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah, atom bombası meselesinin de unutulmasını da izin vermeyeceğiz. İsrail, sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili mercilere şikayetini yaptık, yapıyoruz.
Şervan gazetesi İran Kızılay Kurumu Başkanı Kolivend'in Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak için 86 ülkeye mektup gönderdiğini, Aksa Tufan Operasyonu'nun Siyonist rejimin ekonomisini felç ettiğini belirtirken Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin cinayetlerini Gazze soykırımı olarak tanınması gerektiğini belirtiyor. Horasan gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze ile ilgili açıklamasını okuyucularla paylaşıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze şeridinde yaşanan olaylardan mağdur olan halka yardım edilmesi gerektiğini altını çizerken, onlara yardım etmek bizim kutsal görevimizdir dedi. Hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Gazze'ye yapılan insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, bu çok önemli, insani, asil bir görev, mağdur olan insanlara yardım etmemiz gerekiyor, orada neler olduğunu görüyoruz, dolayısıyla yardım etmek bizim kutsal görevimizdir dedi. Çevrim içi video konferans yoluyla düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında söz alan Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Putin'in talimatıyla gönderilen insani yardımın Gazze şeridine ulaştırıldığını bildirdi. Rusya'dan Gazze şeridine 245 tondan fazla insani yardım gönderildiğini ve 23 Kasım'da bir uçuş daha planlandığını bildiren Kurenkov, nüfusun tahliyesiyle eş zamanlı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze şeridine insan yardım ulaştırıyor. Toplamda 10 uçuşla 245 tondan fazla kargo El Arish Havalimanı'na ulaştırıldı. 23 Kasım'da 28 tonluk yeni yardıma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsve'de Türkçe yayınlarında cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsve'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsve'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Victor Hugo şöyle diyor: "Ne mutlu şu iki şeyden birine ulaşabilene. Biri iyi kitaplar ve ikincisi kitap ehli olan dostlar." Bugünkü sohbetimizde gençlerin arasında kitap ve kitap okumanın önemini masaya yatırmak istiyoruz. William Shakespeare kitabı beşerin en büyük icadı niteliyor ve şimdiye kadar kitaptan daha büyük bir icat gelmediğini belirtiyor. Peki ama bizler kitaba nasıl bakıyoruz? Acaba bizim gençlerimiz beşerin bu en büyük icadı ile irtibat kurabilmiş midir dersiniz?
Okuma ehli olan insanlar, kitabın ilim ve marifetin harikulade dünyasına açılan bir kapı olduğunu, okumanın da insanın Allah vergisi yeteneklerini geliştirmek ve kemale erdirmek için en sade ve en bilimsel yöntem olduğunu belirtiyor. Rus yazar Leo Tolstoy gibi düşünen bir insanlar, dünyada okuma lezzeti kadar hiçbir lezzetin bulunmadığını savunuyor. Dolayısıyla eğer genç insan kitap okuma alışkanlığı edinirse artık ilim ve bilim dünyası ile irtibat kurması hiç de zor olmayacağı, pek fazla zorlanmadan varlık alemine yönelik bilincini artırabileceği kesindir.
Kitap hiçbir zaman hiçbir alternatifi olmayan tek seçenektir ve geçmişten günümüze dek ve günümüzden geleceğe dek hiçbir şey kitap kadar insanın fikri açıdan gelişmesinde ve ilerlemesinde bu denli etkili olmamıştır. İnsan sevdiği kitapları okuyarak apayrı bir dünyaya ayak bastığı gibi düşüncesini de yönlendirerek geliştirebilir ve böylece belirlediği hedeflere ulaşır. Kitap ve kitap okumanın büyük ve harikulade alemi hiçbir özel gruba veya kesime özgür değildir. Ve her insan yaşamını kitapla paylaşabilir ve kitap okuma alışkanlığı da her insanın daimi ihtiyacı ve gereksinimi olarak halk arasında yaygın olmalıdır.
Kitap okuma alışkanlığı genç insanla bütünleşerek ebediyen onunla beraber ve birlikte olabilir. Genç insan kendine özgü, has psikolojisiyle kitap okuyarak, kendini geliştirerek başarı yolunda ilerleyebilir. Genç insan idealisttir. Durgunluğu ve hareketsizliği sevmez. Genç insan her zaman bir adım öne atarak sorunlarından bir sorun çözmek ister. Bu yüzden genç insan yaşamın tüm alanlarında ilerlemek için kendini ve toplumunu tanımaya ve geçmişi ile geleceği arasında bir irtibat kurmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle Hazreti Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. Kitapla huzura kavuşan insanın huzuru asla bozulmaz.
Varlık aleminin en mükemmel ve en sonuncu ve en cihan şumul dini olan İslam dini de kitap ve kitap okuma alışkanlığı ile bütünleşmiştir. Nitekim bu dinin en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim adında bir kitaptır. Ve bu kitapta da kitap okuma alışkanlığı teşvik edilerek yer yer vurgulanmıştır. İslam dini insanların gelişmesi ve ilerlemesi için bilim öğrenmeyi gerekli saymıştır. İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurur. Kim bu dünyanın arayışı içindeyse bilim öğrenmeli ve kim ahirete gönül bağladıysa ilimden yararlanmalı. Ve kim hem dünya ve hem ahireti istiyorsa kaçınılmaz olarak bilim öğrenmelidir.
Uzmanlar kitap okuma ilgisinin köklerinin çocukluk çağına dayandığını belirtiyor. Araştırmalar kitap okuyan insanların yaşamdan daha çok memnun olduklarını, gençlik çağında daha az bunalım geçirdiğini gösteriyor. Çünkü kitap okuma alışkanlığı olan insan çeşitli kitapları okumak suretiyle çeşitli dünyaları keşfeder ve yeni bir alemde seyretmeye başlar. Ve içi her türlü zorluğa katlanacak kadar genişler ve gücü artar. Nitekim stresi olan insanlara daha fazla kitap okumaları tavsiye edilir. Çünkü bu durumda beyin daha az marjinal konuların üzerinde odaklanma fırsatı bulur.
Tahran Radyosu.
Ergenlik çağında fizyolojik ve psikolojik değişime maruz kalan genç insanın zihni genellikle marjinal konulara odaklanır ve bu da içindeki gerginliği ve bunalımları şiddetlendirir. Bu yüzden uzmanlar çocuklara ta çocukluk çağından itibaren okuma alışkanlığını öğretmek ve böylece ergenlik çağında sorunlarla karşılaştıklarından onlara yardımcı olmasını sağlamak gerektiğini belirtiyor. Okuma alışkanlığı bir nevi zihin sporu sayılır. Sakin ve sağlıklı bir zihinden yararlanan insanlar genellikle sağlıklı ve sağlam vücuda da sahiptir. Sakin zihin genç insanlara sorunlarla karşılaştıklarında mantıklı tepki vermelerine yardımcı olur. Sakin zihin hiçbir zaman gerginlik peşinden gitmez ve sorunlara genellikle çözülebilir açıdan yaklaşır. Okuma alışkanlığı genç insandan menfi düşünceleri ve sapma eğilimini yok eder. Araştırmalar hatta okuma alışkanlığı olan insanların başkalarına kıyasla daha rahat uyuduklarını gösterir.
Buna göre bizim görevimiz de gençlere yararlı ve yapıcı kaynakları sunmak, onları okumaya teşvik ederek sapmalarını ve fesada yönelmelerini engellemektir. İyi bir kitap, zorlukların ve sıkıntıların arasından sıyrılarak değerli mevkilere yükselen başarılı insanların gerçek yaşamının aynasıdır. İyi bir kitap gençlere moral kazandırır ve özgüven duygularını geliştirir. Kitap aleminde seyretmek genç insana başkalarının yaşamlarında karşılaştıkları engelleri ve sıkıntıları öğrenmelerine ve okudukları kitapta yer alan faydalı bilgiler ve tarih yazan büyük insanların kişilikleri ve yaşamlarından örnek almalarına vesile olur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gençlerin öğrenmeleri gereken en iyi şey yetişkin olduklarında ihtiyaç duydukları şeylerdir. İnsan saadetli bir yaşama kavuşmak için bilgili ve bilinçli olması gerekir.
çocukluk ve ergenlik çağında öğrendikleri böyle bir yaşamı kurmak için gereken bilgilerdir. Gençler yarının saadetli yaşamının temelini bugün atmalı. Bunun için kitap okuma alışkanlığı onlar için yollarını aydınlatan bir meşale gibidir.
Bazen ebeveyn bilgisizlikleri veya meselelere yönelik yanlış algılamaları yüzünden genç evlatları için iyi rehber olamaz. Bu yüzden ebeveyn çocuklarına doğru noktaları ve birçok hakikati öğretirken hata yapabilir veya bazen bu tür konuları öğretmek için asla uygun fırsat yakalayamayabilir. Dini kitapları okumak ise genç insana bu tür meseleleri doğru idrak etmesine ve bu konuda geç kalmadan kendini yetiştirmesine imkan sağlar. Kuşkusuz uygun kitap seçimi ve nasıl okunması gerektiği de başlı başına özel hassasiyet ve bilge insanların tavsiyelerini gerektiren bir konudur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gençlerin kitap okuma alışkanlığının zaruretini şöyle ifade ediyor. Bizler gençlerimizi kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızı kitap okumaya alıştırmalıyız. O zaman bu alışkanlık ömrünün sonuna kadar onunla birlikte olur. Benim yaşımda bir insan için kitap okumak, gerçi ben bazı gençlerin birkaç katı kitap okurum. Genellikle tesiri siz gençlerin yaşında okunan kitapların tesirinden daha azdır. İnsan için ebediyen kalan şey küçük yaşta okunan kitaplardır. Siz gençler, siz çocuklar mümkün mertebe kitap okuyun. Çeşitli teknikleri, çeşitli yöntemleri, çeşitli konuları öğrenin. Gerçi kitap ortamında laf olsun diye gezinmekten de kaçınmak gerek. Ancak bu ikinci meseledir. Birinci mesele kitap okumaya ve kitaba başvurmaya alışmalarıdır. Gençler kitaplara bakmalıdır. Tabii kurumlar da dikkatli olmalıdır. Yetkililer dikkatli olmalı ve gençleri iyi kitaplara yönlendirmelidir ki kötü kitapla ömürleri heba olmasın.
Ve son olarak dikkat edilmesi gereken konu çağımızda kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıdır. Çağımızın gençliği enerji doludur ve bu yüzden onlara uygun teknolojileri ve araç ve gereçleri seçmek gerekir. Musiki, film, sinema, kitap ve internet gibi kitle iletişim araçlarına sosyolojik açıdan bakıldığında gençlerin daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmek istedikleri anlaşılır. Şöyle ki, her ne kadar daha fazla bilgiyi daha kısa sürede onlara aktarırsak daha çok makbul sayılır ve onların ilgisini çeker. Bu yüzden bu noktayı gözeterek ve gençlerin sanal ortamdan doğru biçimde yararlanmalarına zemin oluşturarak aralarında okuma alışkanlığı isteğini artırmalıyız.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsure.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Duada ve güzelliklerinde seyretmek ve dolaşmak insan ruhunun ferahlanmasında ve neşelenmesinde etkilidir. Siz de mutlaka bazen dinlenmek ve yorgunluğunuzu gidermek üzere bazen de duaya sığınmışsınızdır. Acaba şimdiye kadar duanın yeşil rengi neden bu denli ferahlatıcı ve neşelendirici olduğunu düşündünüz mü? Bitkiler insanların ve hayvanların yaşamında ve çevrenin sağlıklı olmasında önemli rol ifa ediyor. Bugünkü sohbetimizde bitkiler dünyasının şaşırtan özelliklerinden söz edeceğiz.
Hepiniz şimdiye kadar birçok kez güzel çiçekleri ve rengarenk yapraklarını seyretmiş ve zevk almışsınızdır. Hepiniz defalarca güzel ve hoş kokan çiçekleri koklamış ve bu hoş kokuların insanların ne denli ferahlattığını ve içini açtığını tecrübe etmişsinizdir. Acaba şimdiye kadar hangi usta ressamın doğada bu denli güzel tabloları yarattığını düşündünüz mü hiç? Evet, gerçekten de bu emsalsiz ve göz kamaştıran güzel tablolar ve manzaralar başlı başına sonsuz güce ve bilime sahip olan bir yaratanın varlığını ortaya koyuyor. En'am suresinin 141. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirilip toplandığı günde hakkını verin fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Burada dikkat çeken ilginç bir nokta şu ki yeryüzünü süsleyen bunca güzel manzarayı ve güzellikleri oluşturan onca rengarenk çiçekler, meyveler ve besin maddelerinin ana maddesi olan ürünler hepsi topraktan baş çıkarıyor. Bunların tümü ayaklarımızın altında olan kara toprağın ürünüdür. Gerçekten de toprak adeta çok ileri teknolojiye sahip olan bir laboratuvar gibi türlü besin maddeleri üreterek insanlara sunuyor. Peki ama bunca hayat veren muhibet nasıl cansız topraktan baş çıkarabiliyor? Yüce Allah kara toprağın derinliklerinde çekirdeği ve tohumu deliyor ve içinden bize hayat veren bunca güzelliği yaratıyor. Bir bahçeyi veya tarlayı düşünün. Bu bahçe veya tarla aynı sudan besleniyor. Toprağı da hemen hemen aynı. Güneş ışınları da aynı şekilde bu toprağa çarpıyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki bunca eşit şartlara karşın topraktan yer yer çeşitli çiçekler, bitkiler ve rengarenk meyveler türlü şekillerde yeşeriyor. Tüm bunlar alemleri akıllı ve tedbir sahibi olan bir gücün yönettiğinin işaretleridir. Ra'd suresinin 4. ayetinde bu gerçeğe işaret edilirken şöyle buyurmakta. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını üstün kılarız. İşte bunlar da akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Tahran Radyosu.
Bitkilerin hakkında bir başka önemli ve ilginç nokta, onların faydaları ve yapraklarının ifa ettiği rollerdir. Bitki yaprak sayesinde teneffüs eder. Yaprakların en önemli işlevlerinden biri karbonu havadan toplamaktır. Yeşil bitki güneş ışınlarına maruz kaldığında ortamdaki karbondioksit gazını toplar ve onu oksijene çevirir. Ve ardından oksijeni ortama yayarak karbonu kendi içinde saklar. Gece karanlığında ise karbon toplama işlemi durur. Böylece bitkiler atmosferde oksijen ve karbondioksit gazının dengelenmesinde hayati rol ifa eder. Bilindiği üzere insanlar ve diğer canlı mahluklar da teneffüs ettikleri sırada havadaki oksijeni alır ve karbondioksit gazını geri verir. Eğer canlıların tükettiği oksijenin yeri doldurmasaydı, yerkürenin atmosferi zamanla karbondioksit gazı ile dolar ve böylece canlı mahluklar boğulurdu. Doğada oksijen gazı ile karbondioksit gazı arasındaki dengenin bitkilerin sayesinde sağlanması ilahi ayet ve işaretlerden biridir.
Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddesi yapraklarında üretilir. Yapraklarda klorofil adında bir madde vardır. Klorofil yaprakların yeşil renginde görünmesine vesile olur. Klorofil ise karbondioksit, su, topraktaki mineralleri güneş enerjisinin yardımıyla bitkinin ihtiyacı olan besin maddesine dönüştürür. Bu fonksiyona fotosentez adı verilir. Fotosentez sırasında bitkiler oksijeni serbest bırakır ve böylece ortamda şartları insanların ve hayvanların teneffüs etmesine uygun hale getirir. Fotosentez süreci yeryüzündeki canlıların yaşamını sürdürmesinde hayati rol ifa eder. Eğer fotosentez olmasaydı yeryüzünde hiçbir canlı türü yaşamını sürdüremezdi. Bitkilerin besin maddesini üretme işlemi ise daha çok sabah saatlerinde gerçekleşir ve bu yüzden de o saatlerde daha fazla oksijen serbest bırakılır. Ancak öğle vakti havaların ısınması ile birlikte bu süreç tersine döner ve fotosentez işleme hızını kaybeder. Gece vakti hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bitkiler de uykuya dalar.
Eskiden insanlar az çok bazı bitkilerin de dişi ve erkek olmak üzere iki türden oluştuğunu anlamıştı. Bu mesele hurma ağacı konusunda açıkça biliniyordu. Ancak ilk kez İsveçli biyoloji bilgini Lein 18. yüzyılın ortalarında bu gerçeği bilimsel açıdan keşfetti ve bitkiler aleminde de çift dolma kanunu hemen hemen genel bir kaydı olduğunu ortaya koydu. Kısa bir süre sonra bu tez dünyanın çeşitli bilim çevrelerinde kabul gördü. Gerçek Kur'an-ı Kerim'in esas maksadı bilimsel konuları tartışmak değildir. Ancak buna rağmen ve esas amacı olan insanları hidayete erdirme doğrultusunda bazen bazı bilimsel noktalara işaret etmiştir ki bu da başlı başına Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden sayılır. Evet, bundan 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bitkilerin çift olma özelliğini bazı ayetlerde işaret etmiştir. Örneğin Şuara suresinin 7. ayetinde şöyle okumaktayız. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
Bitkiler canlı mahluklar olarak çift olma kanununa göre yürüme yapıyor ve çoğalıyor. Uygun ısı ve yeterli su ve hava bitkilerin üreme ve çoğalma sürecinde önemli rol ifa eden etkenlerdir. Bitkilerin tohumu ve taneleri gelişmekte olan bitkiyi sağlam bir kale gibi korur. Tohumun içinde bitkinin yanı sıra bazı besleyici maddeler vardır ki bitkinin gelişmesine yardımcı olur. Bitkinin gelişme sürecinin ilk aşamasında tohum su ve güneş enerjisini aldıktan sonra açılır ve kabuğu çatlar ve içindeki bitki gereken enerjiyi aldıktan sonra büyümeye başlar. Böylece bir süre sonra topraktan küçük bir fidan baş çıkarır. Bu fidan yavaş yavaş gelişir ve güçlü bir ağaca dönüşür. Gerçi insanlar bitkilerin yeşerme ve gelişme süreciyle ilgili birçok sırrı çözmüştür. Ancak buna karşın bu bağlamda bildikleri daha çok eksiktir ve karşısında birçok meçhul yer almaktadır. Acaba bunca karmaşık süreci Allah'tan başkası yönetebilir mi dersiniz?
Bitkilerin dünyasında şaşırtan bir başka kanun, insanlarda olduğu gibi bitkilerde de veraset kanunun hakim olmasıdır. Bitkilerin cinsiyetini belirleyen hücrelerin özünde her bitkinin tüm özelliklerini asırlar boyunca ve türlü ortamlarda ve farklı şartlarda koruyan bir etken vardır. Yüce Allah'ın bitkilerle ilgili hikmeti de şu ki her bitkinin dalına, yaprağına, çiçeğine ve meyvesine bakarak başka binlerce bitki türünden ayırt edilmesidir. Yaratılışın bir başka şaşırtan özelliği her bitkinin belli ortamlarda yeşermesi gibi çöl ve kurak yörelerde de özel bitkilerin ayakta kalabilmesidir. Bu tür bitkilerin yapısı kurak ve yakıcı sıcağa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki sözü edilen susuz ve kurak ortama çok rahat adapte olabilmektedir. Kaktüs bu gibi bitkilerin bir örneğidir. Çöl ve kurak ortamlarda yetişebilen bitkiler ihtiyacı olan suyu uzun kökleri, kalın dalları ve kalın yaprakları sayesinde depolar. Bu bitkilerin bazılarında pürüzlü yüzeyler havadaki nemi kapar ve kurumasını önler.
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ise bitkileri ve faydalarına ve önemine işaret edilmiştir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in amacı insanları bunca çeşitli bitkilerin ve meyvelerin hangi etkenler sayesinde ortaya çıktığına dikkat çekmekte. Kur'an-ı Kerim insanları çeşitli ve rengarenk meyveleri ve başka ilahi nimetleri tüketmeye teşvik ederken aynı zamanda sadece bununla yetinmemek gerektiğini, hangi sanatçı elin bunca güzelliği yarattığını da düşünmek gerektiğini beyan ediyor. Ne zaman bir bahçe veya bir bostana ayak basacak olursa akıl gözüyle ağaçlara, çiçeklere ve meyvelere bakmalıyız. Unutmamak gerekir ki bu meyveler en başta tatsız ve tüketilmeye müsait olmayan durumdaydı. Ancak daha sonra su, toprak, hava ve güneş gibi etkenlerin sayesinde çok güzel renklere büründü ve her biri kendine özgü tada kavuştu ve insanlar onları lezzetle yemeye başladı. Kuşkusuz akıl sahibi olan herkes bu değişimlere ve çiçeklerde, meyvelerde, bitkilerde yaşanan bu evrimi ilahi güç ve tedbirin işaretleri olarak değerlendiriliyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsude.ir adresinden ve de Tahran Radyosu Telegram kanalından takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak heziyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل